Ayrım 22. İstanbul Hatırası. Ahmet Ümit. Sayfa 223. Yürümeyi bırakıp onlara döndüm. Hayır, artık çekinmiyorlardı. İkisi de gözlerini yüzüme dikmiş, inceldiği yerden kopsun dercesine cesurca bakıyorlardı. Kendimi tutmasam gülecektim. Ey aşk, sen nelere kadirsin diye içimden geçirerek, tamam tamam anladık diye son verdim bu fedakarlık gösterisine. İkiniz de aynı derecede sorumsuzsunuz. Evet, şimdi soruşturmaya dönelim. Terörle mücadele şubesine gittiniz. Sezai bizi çok iyi karşıladı. Rahatlamış bir sesle konuşuyordu Ali. Zaten can çocuktur. Çaylarımızı bitirmeden Ömer Ekinli'nin dosyası önümüze gelmişti bile. Merakla sayfaları çevirdik. Bu Ömer 8 ay kadar Afganistan'da kalmış. Türkiye'ye dönerken yakalanmış. İfadesinde Afganistan'a cihada katılmak için gittiğini, Amerikalılarla savaşmak istediğini ama oradaki direnişçilerin kendisine güvenmediği için dağlara çıkamadığını söylüyordu. Ülkeye de bu yüzden geri dönmüş. Amerikalılar ilgilenmemiş mi bu konuyla diye sordum. Çünkü terörle mücadele işbirliği protokolümüz bizden çok Amerikalılara fırsatlar tanıyordu. İlgilenmezler mi başkomiserim? Ali yeniden heyecanlanmaya başlamıştı. Ben de oraya gelmek istiyordum zaten. Ömer Ekinli'nin gözaltına alındığını duyan ABD konsolosluğundaki terörle mücadele görevlileri, yani bildiğiniz CIA ajanları, anında bizimkilerle irtibata geçmişler. Hatta bizimkiler zorluk çıkarmış da araya üst düzey yetkilileri koyarak Ömer Ekinli'nin sorgu videosunu izlemişler. Çünkü Ömer'in Afganistan'da bulunduğu aylarda bir Amerikalı binbaşı kaçırılmış. Adamın cesedini aylar sonra bulmuşlar. Binbaşı da gırtlağı kesilerek öldürülmüş. Manidar bir ifadeyle yüzüme baktı. Sesine gizem yüklü bir ton yerleştirerek vurguladı. Tıpkı bizim kurbanlar gibi. Sadece bu değil başkomiserim. ABD istihbaratına göre infazı gerçekleştiren, yani binbaşının gırtlağını kesenler, Türkiye'den giden radikal İslamcı bir gruba mensuplarmış. Durum sandığımdan daha ilginç bir hal alıyordu. Ömer Ekinli konusunda yanılmış mıydım? Bütün bu cinayetlerin arkasında dini bir neden olabilir miydi? Ya da bir tarikat meselesi. Ömer de onlardan biri miymiş? Amerikalılar öyle olduğuna inanıyorlarmış. Hatta Ömer'in kendilerine verilmesini bile talep edecek olmuşlar. Ama bizimkiler ellerinde yeterince delil olmadığı için bu talebi geri çevirmiş. Zaten Ömer de terör suçundan değil, resmi evrakta sahtecilikten yargılanmış. Toplam 20 ay ceza almış. Hakim indiriminin ardından 1 yıl 2 ay yatıp çıkmış. Sezai'nin kanaati ne? Ömer'in söylediklerine inanıyor mu? Kesin bir tavırla başını salladı yardımcım. İnanmıyor başkomiserim. Ömer'in yalan söylediğini düşünüyor. Zaten o yüzden soruşturmayı iyice derinleştirdik. Ömer'in ailesini inceledik. İyi ki de incelemişiz. Böylece ulaştık müze bekçilerinin tarif ettiği şu et taşıma aracına. Meğerse o aracı daha önce görmüşüz. Müze bekçilerinin aklını allak bullak ettiği yetmezmiş gibi şimdi de benim kafamı karıştırmaya çalışıyordu. Görmüş müyüz? Yani ben de mi gördüm? Siz de. Nerede gördüm? Benim için belirsiz olan onun için son derece açıktı. Halis kasabın önünde. Neden bahsettiği konusunda en ufak bir fikrim bile yoktu. Halis kasap da kim? Ömerlerin kasap dükkanı. Hatırlasanıza başkomiserim, Mukadder Kınacı'nın evinin altındaki dükkan. Hani önüne park edecektik de beyaz karoserli bir et taşıma aracı bizden önce davranıp. Doğru söylüyordu. Beyaz karoserli et taşıma aracının başı sarıklı, ayağı şalvarlı gençten şoförünü hatırladım. Orası Ömerlerin dükkanı mıymış? İnsanı sinir eden o kendinden emin gülümsemeyi takındı. Sadece o dükkan değil başkomiserim. Üsküdar'da, Beykoz'da, Eyüp'te, Avcılar'da ve Sultan Gazi'de 5 dükkanları daha var. Erzincanlıymış bunlar. Yani babaları Abdullah Efendi Erzincan'dan gelmiş. Ömer'le 4 abisi burada doğmuş. Allah, daha doğrusu bağlı bulunduğu tarikat yürü ya Abdullah deyince Erzincanlı kasap 5 oğlunu da yanına alarak yürümüş. 5 dükkan böyle açılmış. Her oğluna bir dükkan vermeyi düşünüyor olmalı Erzincanlı Abdullah. Aklım babasına değil oğluna takılmıştı. Yani Ömer de kasaplık mı yapıyormuş? Evet, ama okuldan arta kalan zamanlarda. Çocukların en küçüğüymüş Ömer, en zekisi. Bir tek o üniversiteye gidebilmiş. Lise yıllarından beri de tatillerde babasının yanında çalışırmış. Mukadder kınacının evinin altındaki dükkanda. Efsun'la da öyle tanışmışlar zaten. Tabii ikisi de radikal İslamcı olunca. Ömer'in ince uzun bedeni geldi gözlerimin önüne. Bakışlarındaki meydan okuyan ifade. Zeynep'in söylediklerini hatırladım. Katil kurbanlarını adeta boğazlamış. Boyunda o kesikleri yapabilmek için daha güçlü bir kesici kullanılması gerekir. Katilin bütün eliyle kavrayabileceği bir kesici. Daha iyisi keskin bir bıçak. Bütün bu bilgilere bir de kuşkulu Afganistan seyahatini ekleyince Ömer aradığımız suçlu profiline uyan bir zanlı olup çıkıyordu. Hem tıpla ilgiliydi hem de kasap. Üstelik aynı bu olaydaki kurbanların öldürüldüğü tarzda bir infaza karıştığından kuşkulanılıyordu. Fakat sorun şuydu ki Ömer'in bu cinayetleri işlemesi için ortalıkta hala geçerli bir neden yoktu. Evet, kayınpederi olacak adamla aralarında sorun vardı. Üstelik Efsun da babasından hiç hoşlanmıyordu ama sadece bu nedenle mukadder kınacıyı öldürmeleri pek mantıklı değildi. Hadi Efsun'un babasına duyduğu nefret o kadar güçlü ki Ömer sevdiği kızın isteklerine boyun eğerek bu cinayeti işledi diyelim. Ya öteki iki kurban? Arkeolog Necdet Denizel'le gazeteci Şadan Duruca. Onları neden öldürsündü? Üstelik o törenlere, kurbanları tarihi yerlere bırakmalara, sikkelere ne gerek vardı? Ali'nin kafasında bu soruların hiçbiri yoktu tabii. Katili bulduğundan emin olarak kararlılıkla sürdürüyordu sözlerini. Hepsinden önemlisi de başkomiserim, ailenin Tekirdağ'da entegre et tesisleri olması. Yani adamlar sadece kendileri kasaplık yapmıyorlar, aynı zamanda meslektaşlarına et dağıtıyorlarmış. Et taşıma aracı da o işe yarıyormuş zaten. Kesilmiş dana ya da kuzu etlerini bozulmadan kendi dükkanlarına ve öteki kasaplara ulaştırıyorlarmış. Ama o kamyonette sadece kesilmiş hayvanların bedenlerini değil, aynı zamanda kurbanlarının cesetlerini de taşıyorlar. Hem de dün gece Çemberlitaş'ta karşılaştığımız o iki berduşun söylediği yöntemle, yani iki tekerlekli bir el arabasıyla. İşte bu önemliydi. Bunu nereden biliyorsun? Gözlerimle gördüm. Sesinde isyana benzer bir tını sezdim. Hayır, yanılmıyordum. Deminden beri işte bunları anlatmak için çabalıyorum diyen bir ifade vardı yüzünde. Evet, gözlerimle gördüm. Ömer'in eğri kapıdaki evinin önünde. Sezai'den ayrılmadan önce ev adreslerini almıştım. Zeynep'i bıraktıktan sonra doğru Ömer'lerin eğri kapıdaki apartmanına gittim. Arabamı sakin bir yere çekip beklemeye başladım. Bir ara sızmışım. Çarpan bir kapının sesine uyandım. Baktım ki sabah karşılaştığımız et taşıma aracı. Dikkat kesildim. İçinden Ömer'le bugün gördüğümüz başı sarıklı, ayağı şalvarlı adam indi. Herhalde abilerinden biri. Aracın arka kapısını açtılar. İçinden el arabasını çıkarıp evlerine götürdüler. Hem de 2 saat kadar önce. Pehlivan'la Ramiz de cesedi 2 saat kadar önce bulmuşlardı. Yedi kuleden eğri kapıya gitmek gecenin bu sakin trafiğinde ancak 10-15 dakika kadar sürerdi. Yani eğer müze bekçilerinin gördüğü araçla Ali'nin izlediği araç aynıysa zaman da tutuyor demekti. Buna kasap bıçağını maharetle kullanmayı, yani bir adamın gırtlağını ustalıkla kesebilmek yeteneğini, bir et taşıma kamyonetine sahip olmayı ve bir el arabası bulundurmayı da eklersek, Ömer zanlılar listesinin ilk sırasında yer almayı hak ediyordu. Bütün bulgulara rağmen Ömer'in cinayetleri işlemek için hala geçerli bir nedeni olmadığını düşündüğümden karar vermekte zorlanıyordum. Ama elimizde bu kadar bulgu varken harekete geçmemek vahim bir hata olurdu. Hem de Zeynep'le Ali'ninkinden daha vahim bir hata. İstanbul'u işgal eden yüz binlerce iğrenç apartman. Daha vahim bir hata yapmamak için Ali'nin önerisine uyarak gecenin bir yarısı Ömer Ekinli'nin eğri kapıdaki evinin önüne gittik. Elimizde ne savcılıktan alınmış yazılı bir belge vardı ne de Ömer'in evini aramak gibi bir niyetimiz. Sadece yardımcımın kurbanların taşındığını iddia ettiği beyaz kamyoneti görmek istiyordum. Eğri kapının ardındaki yoksul mahalle geceye teslim olmuştu. İncin top oynuyordu sokakta. Çoğunluğu derme çatma binalardan oluşan hanelerin pencereleri karanlık, binalar suskundu. Çocukken oynamaya gelirdik bu mahalleye. O zamanlar Çingene Mahallesi diye anılırdı. Daha az ev vardı, daha az dükkan, daha az insan. Tekfur Sarayı'nın hazin görüntüsü, korkunç anemas zindanları, mermer havuzlu, gizemli Ayazoni ayazması ve hepsini çevreleyen surlar. Ve surların dibinde Hazreti Muhammed'i görmüş şahabelerin mezarları. Bütün bu heyecan verici mekanlara bir de annemden dinlediğim meşhur kaşıkçı elmasının mahalle çöplüğünde bulunduğu rivayeti eklenince çocuk zihnimizde hayali serüvenler yaşamamıza yetecek büyülü bir semte dönüşmüştü Eğri Kapı. Demir, Yekta ve ben, kimi zaman Handan da katılırdı bize. Hiç unutmam, bir keresinde Demir, anemas zindanlarının soğuk dehlizlerinde kaybolmuştu. Oysa defalarca uyarmıştık oraya girme diye. Ama bir tür cesaret gösterisine girişmişti dik kafalı arkadaşımız. Sanırım benimle yarışıyordu. Fizik olarak ikimizden de zayıf olan Yekta, kendini bilir, bu tür konularda asla öne çıkmazdı. Kavga, cesaret, güç gösterisi. Bu konular Demir'le benim ilgi alanıma giriyordu. Ve itiraf etmeliyim ki genellikle Demir olurdu bu rekabetin kazananı. Çünkü benden daha gözü karaydı, daha iri ve daha sakin. Anemas zindanlarında kaybolduğu günde hepimizi korkudan öldürmüştü. Hiç unutmam. İvaz Efendi caminin bahçesindeydik. Girersin, giremezsin tartışmasının ardından Demir caminin bahçesinden zindanlara inen merdivenlerde gözden gitmişti. Ne yalan söyleyeyim, Demir'in derinlere ineceğine inanmamıştım. Zindanın ağzında biraz oturup geri döneceğini sanmıştım. Gelmemişti. Yarım saat, bir saat, bir buçuk saat yoktu. Demir ortalıkta yoktu. Handan ağlamaya başlamıştı. Yekta paniklemişti. Ben ise gözümü karartıp zindana dalmayı düşünüyordum ki cesur arkadaşımız hiçbir şey olmamış gibi görünmüştü karanlığın içinden. Yüzünde zafer kazanmış bir komutanın gururu vardı. Elinde de paslı bir metal. Bizans imparatorunun kılıcını buldum demişti gülümseyerek. Toprağın dibinden çıkardım oğlum. Elbette Bizans imparatorunun kılıcı değildi bulduğu ama ben dahil hepimizin takdirini kazanmıştı cesaretiyle. Ağır ağır ilerleyen arabamızın içinden bu tanıdık mahalleye bakarken zihnimde usulca uyanmaya başlayan anılar demeti. İşte şu başkomiserim diyen Ali'nin sesiyle bozuldu. Ömer Ekinli'nin evi şu yüksek bina. Tarihi surlarla iç içe geçmiş derme çatma evlerin arasında kaba bir kalıntı. Bir garabet gibi dikiliyordu yardımcımın gösterdiği 5 katlı bina. Nedense Mukadder Kınacı'nın çarşambadaki apartmanını hatırladım. İkisi de aynı zevksiz müteahhidin elinden çıkmış gibiydi. Sadece ikisi mi? Ne yazık ki İstanbul'u işgal eden 100 binlerce iğrenç apartman, aynı güzellikten yoksun mantık, aynı nobran anlayışla inşa edilmişti. Ama şu anda çirkin binaların değil, bir et taşıma kamyonetinin peşindeydik. Binanın önünden geçerken kamyoneti göremeyince araç nerede diye sordum. Ali de afallamıştı. Birkaç saat önce gördüğü kamyonetin bir anda ortadan yok olmasına anlam veremiyor, şaşkınlıkla etrafa bakınıyordu. Buradaydı başkomiserim. Eliyle binanın kapısının önünü gösterdi. İşte tam şuradaydı. Kuşkulu gözleri yüzümde durdu. Belki de onları izlediğimi fark ettiler. Sesinde derin bir pişmanlık belirmişti. Allah kahretsin. Evet, fark ettiler. Keşke buradan hiç ayrılmasaydım. Kendini yemeği sürdürecekti ki. Şu değil mi aradığımız kamyonet diyen Zeynep, çirkin binanın sağ tarafındaki boş arsayı gösteriyordu. Evet işte o. Derin bir soluk aldı Ali. Demek arsaya çekmişler arabayı. Biz de aracımızı boş arsanın 20 metre kadar gerisine park ettik. Et taşıma aracı sokak lambasından yayılan ışıklarla aydınlanıyordu. Ama inceleme yapmak için bu yeterli değildi. El fenerlerimizi alıp indik arabadan. Sessiz, hızlı adımlarla yaklaştık et taşıma aracının bulunduğu arsaya. Karşılıklı kurulmuş derme çatma 2 kale, mahalleli çocukların boş arsayı top sahası olarak kullandıklarını gösteriyordu. Çok sürmez, uyanık müteahhitler yandaki çirkin apartman gibi bir lenduha daha dikerlerdi buraya. Et taşıma aracına yaklaşınca birden 3 sokak köpeği belirdi arsada. Açtılar. Kan kokusu onları çekmiş olmalıydı. Belki de kamyonetin sahipleri onlara kemik veriyordu da zavallı hayvanlar bu geceki istikaklarını almak için bekliyorlardı. İçlerinden en iri olanı dişlerini göstererek hırladı. Öteki ikisi kararsız, hatta kaçmaya meyilliydi. Ali atacak taş aranırken ben hayvanın üzerine yürüdüm. Sakin ama otoriter bir sesle azarladım. Terbiyesiz, ne yapıyorsun? Arkadaki iki köpek kuyruklarını kıstırarak uzaklaştılar. İri olanı geri adım atmadı ama hırlamasını azalttı. Bak, hala dikiliyor karşımda diyerek kararlı adımlarla üstüne yürümeyi sürdürdüm. Bizi korkutamayacağını anlayınca sönük bir sesle iki kere havladıktan sonra arkadaşlarına katılarak soldaki kaleye doğru çekildi. Hayır, boş arsayı, daha doğrusu et taşıma aracını asla tümüyle terk etmeyeceklerdi. Kamyonete yaklaşınca tanıdım. Evet, bugün çarşambada gördüğümüz araçtı. Aracın sürücü bölmesinde işe yarar bir şeyler bulmayı umarak cama yaklaşırken Ali ile Zeynep arka tarafa geçtiler. Sokak lambasından yansıyan ışık ters açıdan geldiği için ellerimi gözlerime siper edip şoför mahallini görmeye çalışıyordum. Önce dikiz aynasından sarkan yazılı künyeyi gördüm. Arapça Bismillahirrahmanirrahim yazıyordu. Sonra ön camın tepesindeki yazıyı fark ettim. Ters yönde olduğum için anlayamadım. Ama başımı uzatıp aracın önünden bakınca okudum. Kanımız aksa da zafer İslam'ın. Ali'nin sözlerini doğrulayan ama Ömer'i zanlı yapmaya yetmeyecek bir slogan. Yeniden şoför mahallini incelemeye çalıştım. Koltuğun üzerine seccade benzeri, makine işlemesi bir halı örtülmüştü. Elimdeki feneri aracın göğsüne tuttum. CD çaların yerinde derin bir boşluk duruyordu. Hırsızların çalmasından korktukları için evlerine götürmüş olmalıydılar. Fenerimi karşıdaki kapının içine çevirdim. Kapının cebinde bir kağıt görünüyordu. Hayır, kağıt değil, bir broşürün kapağıydı bu. Cinayetlerle hiçbir ilgisi olmayan kağıt olmalıydı. Koltuğun dibinde bırakılmış bir poşet dikkatimi çekti. Fenerimi aracın zeminine yönelttim. Beyaz bir poşetti ama yer yer kan lekeleri göze çarpıyordu. Gözlerimi kısarak poşetin içinde neler olduğunu seçmeye çalıştım. Tahta parçasına benziyordu. Hayır, tahta parçası değil, bu bir bıçak sapıydı. İrice bir bıçağın sapı. Kasaplıkla uğraşan insanların temel malzemelerinden biri olmasına rağmen bu kanlı poşetin içindeki bıçağı görmek nedense beni heyecanlandırmıştı. Daha iyi görebilmek için öteki kapıya geçmek üzereydim ki Allahsızlar diye bağıran bir sesle olduğum yerde kala kaldım. Başımı çevirince düşmanın üzerine atılan yeniçeri misali elindeki koca satırı havada savuran bir kişinin Ali'ye doğru koştuğunu gördüm. Aynı hiddetle onu takip eden üç adam daha vardı arkasında. Sırtı onlara dönük olan yardımcıma dikkat et dememe kalmadan herif elindeki satırı savurdu. Bereket Ali fark etmişti. Hiç paniğe kapılmadan çevik bir hareketle yana çekildi. Adamın savurduğu satır gecenin boşluğunu ikiye bölerken Ali neşeleyle mırıldandı. Tutturamadın birader. Ardından zarif bir hareketle sağ ayağın üzerinde yaylanarak bak işte böyle vurulur diye herifin suratının ortasına sağlam bir yumruk indirdi. Satırcı sendeledi ama düşmedi. Toparlanmak üzereydi ki bizimki sen de pek bir inatçıymışsın arkadaş diyerek sağlı sollu iki yumruk daha çaktı herifin ablak suratını. Adam daha fazla ayakta duramadı. Sağ yanına yıkılıverdi. Arkasından gelen üç kişi bir an apışıp kaldıktan sonra kendilerini toparlayıp çullandılar bizimkinin üzerine. Ali'ye yardıma gitmek isterken sağ kürek kemiğimin üstünde bir acı hissettim. El fenerim düştü. Arabanın kapısına doğru yıkıldım. Ani bir tepkiyle döndüm. Hiç tanımadığım bir adam iki eliyle kavradığı sopayı kaldırmış kafama indirmeye hazırlanıyordu. Tam zamanında yakaladım ellerini ama oldukça güçlüydü. Aramızda çetin bir mücadele başladı. Eğer gecenin sessizliğini bölen o üç el silah sesi olmasaydı muhtemelen bu mücadeleyi kaybederdim. Adam da o kalın sopayı kafamda kırardı. Silah sesini duyunca rakibimin dikkati dağıldı, başını kaldırıp aracın arkasına baktı. Ben de bu anı değerlendirerek sopayı çekip aldım elinden ve şaşkınlığını fırsat bilip hızla vurdum dizlerini. Ah diyerek çöktü yere. Yeterli değildi. Bu kez tıpkı onun bana yaptığı gibi var gücümle sırtına indirdim sopayı. Daha derin bir ah çıktı ağzından ve kapaklandı yere. Silahımı çıkarıp ensesine dayadım. Yanlış bir hareket yapma. Yoksa? Öyle bir emir vermememe rağmen ellerini korkuyla ileri uzattı. Tamam, tamam. Yeniden taşıtın arkasına bakınca silahını az önce Ali'yi pataklayan o üç adama çevirmiş Zeynep'i gördüm. Ateş eden de o olmalıydı. Polise mukavemet ha diye söyleniyordu. Görürsünüz şimdi. Adamların üçünün de elleri havadaydı. Üçünün de yüzünde aynı şaşkın ifade, üzerlerinde aynı renk çizgili pijamalar. Sıcak yataklarından öylece fırlamış olmalılardı sokağa. Aralarında tanıdık bir yüz hemen belli ediyordu kendini. Ömer. Ömer'le ağabeylerini boş verip Ali'ye bakındım. Bizimki kamyonetin arka tekerleğinin yanına düşmüştü. Az önce elindeki palayla Ali'ye saldıran adam bir metre kadar sağında kıvranmaktaydı. Kaygıyla seslendim yardımcımı. Ali, Ali, evladım iyi misin? Usulca kıpırdadı yattığı yerde. Dizlerinin üzerinde doğruldu, patlamış dudaklarından çenesine yayılan kanı eliyle silerken yanıtladı. İyiyim başkomiserim, iyiyim. Merak etmeyin, kötüye bir şey olmaz. 22. ayrımın sonu. Sayfa 232.